SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir müjdeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti ve müjdesini herkes bekliyordu ve yeni bir külliye çıktı. Birçok insanda hayal kırıklığı yarattı herhalde, değil mi?
Tabii, hem o hem de bu müjdesini açıklarken eski devlet başkanlığı binasından gecekondu diye bahsetmesi. Birçok anları olan bir bina, Fazıl Küçük'ün, Denktaş'ın kullandığı bir bina. Yıllardır Kıbrıs görüşmeleri dendiğinde akla gelen bir bina. Cumhurbaşkanı bundan da gecekondu olarak bahsetti. Bir önceki Cumhurbaşkanı zaten Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri muhalefet tarafından protesto edilmişti. Bir önceki Cumhurbaşkanı devletlerin itibarları binayla olmaz diye açıklama yaptı. Bu gecekondu değerlendirmesine tepki gösterdi ama durum ondan da ibaret değil tabii. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye bağımsız devlet olarak tanıyor ve o devletin kendi içinde alabileceği bir takım kararlar var. Bu kararları kendi yöneticilerin duyurmaları gerekiyor. Dünyaya da bağımsız bir devlet olarak tanıtıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye. Tam da bunun için çaba sarf ederken KKTC'de yapılacak bir devlet başkanlığı konutuyla ilgili açıklamanın Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından yapılmış olması da taktik olarak da dış politika yaklaşımı olarak da sorumlu bulundu birçok insan tarafından. Cumhurbaşkanı gitmiş 82. vilayette o vilayete yapılacak yatırımları açıklıyor gibi bir durum söz konusuydu. Buna yönelik eleştiriler vardı hem Kıbrıs basında hem Türkiye'deki uzmanlar tarafından. Bir de tabii bir protokol krizi meydana geldi. Şimdi oranın bir siyasi şov amacı da güdüldüğü belli oldu. Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişki içerisinde, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan kopup Cumhur İttifakı'na katılmasını savunuyor. O onur konu olarak gitti oraya. Erbakan'ın oğlu aynı şekilde onur konu olarak çağrıldı. DTP'nin genel başkanı onur konu olarak çağrıldı. Bu şartlar altında Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı. Aynı zamanda başbakandı. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmeli eleştirileri geldi. İyi Parti'den grup başkanı ve genel başkan vekili Akşener'i temsil eden orada bulunuyorlardı. Protokolde en arka konuldular. Onlar da KKTC'li yetkililere söylediler bu protokoller olarak rahatsızlık verici bir durum diye. KKTC'li yetkililer ön sıraların Cumhurbaşkanı'nın misafirlerine ayrıldığını söylediler. Bunun üzerine İYİ Partili yetkililer de orayı terk etti. Şimdi bu olaylar yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtlarken hem İYİ Parti'ye hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan düzeyinde davet yapıldığını ama kendilerinin buraya katılmayı reddettiklerini söyledi. Orada da bir iletişim hatası olduğu anlaşıldı. Çünkü İYİ Parti gayet kendisinden bir emin bir şekilde böyle bir davetin kendilerine gelmediğini, Cumhurbaşkanı'nın çevresindekilerin yine yanıttığını açıkladı. Bugün itibariyle yaptı bu açıklamayı. Yani biraz ittifakın gövde gösterisine dönen bir Kıbrıs ziyareti. Tabii ziyaretle ilgili yapılan açıklamaların KKTC'de ortaya çıkarttığı etki ve tepki söz konusu. Bir de dünyada bir etki var. Kapalı Maraş'ın bir bölümün açılması, sivil halka açılması ile ilgili proje de açıklandı bu ziyaret sırasında. Buna da bir bütün olarak dünyanın hemen her ülkesinden tepki geldi. Yunanistan zaten tepki gösteriyor ama garantör olarak İngiltere'nin tepkisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, bütün ülkeler Türkiye'nin Maraş'ın, kapalı Maraş'ın sivillere açılmasıyla ilgili hem Türkiye'nin de KKTC yönetiminin kararına tepki gösterdiler. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına aykırı olduğunu açıkladı Amerika. Bununla ilgili yeniden yaptırım gibi bir takım önlemlerin devreye girebileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tekrar toplantıya dahi çağrılabileceğini belirtti. Yunanistan bu toplantı için zaten bir başvuruda bulundu. Ve Türkiye diyor ki yalnız buranın mülkiyet haklarına dokunmuyoruz. Artık iki devletli bir çözümden yanayız. Ve eğer oturulacaksa masaya iki devlet olarak oturulmalı. Bu yöndeki stratejisinde Cumhurbaşkanı o noktada açıklamış oldu. Ama Maraş'la ilgili alınan karar da Türkiye'nin karşısında deyim yerindeyse ilgili bütün ülkeleri tek bir yumruk haline getirdi.
Yavuz Bey, iki devletli çözümden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maraş'ın açılması imara. Bunlar Türkiye diplomasisinde büyük değişiklikler değil mi? Acaba Kıbrıs'ta mı, Kuzey Kıbrıs'ta mı Türkiye'nin bir pazarlık masasındaki bir piyano haline gelecek acaba önümüzdeki dönemde?
Bunlar tabii çok iyi değişiklikler. Çünkü AK Parti hükümet döneminde toplumlar arası görüşmeler yapılmış. Hatta Rauf Denktaş devre dışı bırakılmıştı bu görüşmelerde. Sonrasında biliyorsunuz referandumda Rumların hayır demesiyle bu görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Sonrasındaki birkaç girişim de başarıya ulaşamadı. Bugün itibariyle AK Parti iki devletli bir çözüm diyor. İki devletli bir çözüm diyor ama KKTC'nin tanınması için bugüne kadar çok fazla bir emek de sarf edilmedi AK Parti hükümetleri tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Bundan sonra geniş bir tanınma sağlanması için çaba sarf edileceği belirtiliyor. Bu açıklamaların ardından Azerbaycan'ın KKTC'yi niye tanımadığına ilişkin sorgulamalar da yapıldı. Türkiye'nin yakınında olan bir takım ülkeler, mesela Katar, birçok konuda Türkiye ile birlikte neden KKTC'ye yaklaşım bu şekilde, neden tanımıyor, oradan niye başlanmadı dendi. Bir de işin tabii müjde boyutu var. Müjde bir bina mıydı? Müjde sadece bir külli inşaatı mıydı? Yoksa daha önce başka bir karar alınmış, mesela Katar gibi, Azerbaycan gibi ülkeler KKTC'yi tanıdı, müjdesi mi verilecekti, son anda bundan mı vazgeçildi gibi tartışmalar da söz konusu. Müjdenin değeriyle ilgili olarak. Ama şurası kesin, Türkiye açısından daha kritik, yeni ve temel değişiklikler içeren kararlar bunlar. Özellikle Maraş'ın imara açılması, sivillere açılması diyelim daha doğru ifadeyle. Maraş konusunda da Cumhurbaşkanı'nın çağrısı da oldu. Hem Türkiye'den hem KKTC'den Rumlara ait malların satın alınması, hem KKTC vatandaşları tarafından hem de Türk vatandaşları tarafından satın alınması konusunda çağrıda bulunuldu. Böyle bir çözüm yöntemi de ilk kez gün ışığına çıkmış görünüyor. Yani Kıbrıs'la ilgili gerçekten çok temel politikalarda ciddi değişiklikler söz konusu.
Bir soru daha sormak istiyorum Kıbrıs hakkında Yavuz Bey. Sonuçta bağımsız iki devlet diyoruz ama Türkiye de pek bağımsız olarak kabul etmiyor değil mi? Dediğiniz gibi yani 82. vilayet gibi davranılıyor. Yani bu tüm bu kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı açıklamadı.
Evet, yani o da vali gibi duruyordu yanında. Zaten görüntü o ve bu görüntüye yönelik eleştiriler yapıldı. Belki bizi dinleyenler hatırlayacaklar. Yakın zamanda Kıbrıs Anayasa Mahkemesi Kur'an kurslarıyla ilgili bir karar aldı. Onların anayasaya aykırılık konusunda laiklikle ilgili hassasiyetini ortaya koyarak. KKTC'de verilecek, devlet yetkililerinin vereceği tepkiler beklenmeden Türkiye'de büyük bir kampanya başlatıldı. AK Parti yetkililer açıklama yaptı, Beştepe'den açıklamalar yapıldı. Anayasa Mahkemesi'ne kınamalar yayınlandı. Bu açıklamalar, bu değerlendirmeler, son olarak da inşaatla ilgili açıklamanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor olması bir 82. vilayet görüntüsü ortaya çıkartıyor ve Türkiye tam da bir devlet olarak tanınması için çaba sarf edeceğini açıkladığı zaman da yapıyor bunu.
Bir başka dış politika mevzusu da Afganistan, Türkiye Afganistan'da askerini Kabil'de tutacak gibi görünüyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan Taliban'la uyuşma mesajı veriyor sanki. Son bir hafta içinde söyledikleri, ona en azından din üzerinden ortak noktalarımız var gibi konuştu. Türkiye'nin Afganistan'daki planları nedir acaba Yavuz Bey?
Önce bu ortak nokta meselesiyle ilgili tartışmalardan iki satır söyleyeyim. Bu açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanı. Türkiye'den çok tepki geldi doğal olarak. Türkiye kim, Taliban kim diye. Çünkü Taliban kadınları burkaya sokan, kadınların çalışmasına, okumasına izin vermeyen, rejim kurallarını işleten, şeriat kurallarında esneme tanımayan bir yapı. Bu yapının Türkiye'deki din anlayışıyla herhangi bir alakası yok. Benzerliği de yok. Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımı da çok eleştirildi. Şimdi Türkiye Afganistan'da havaalanının güvenliğini sağlamak diyor. Bunun için istekli oldu. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir girişimden memnuniyet duyacağını açıkladı. Hem Avrupa hem Amerika askerlerini çekerken Türkiye orada riskli bir görevi üstlenmek üzere. Bu konudaki isteğini de gizlemiyor. Bir takım talepleri var. O talepler Amerika ile pazarlık ediliyor şu sıralarda. Ama niye yapıyor Türkiye bunu? İşte burada hükümetin önünde çok eleştiri var. Çünkü geçmişte Türkiye'nin en önemli ihracatı askeri gücüdür gibi bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşımı eleştiren bir AK Parti vardı. Bunun dışında Türkiye'nin dünyada söz sahibi olabileceğini söylüyordu. İşte burada da bir eskiye dönüş eleştirisi var. Çünkü yani herkes giderken Türkiye'nin Afganistan'da kalmasını rasyonel bir şekilde izah edecek bir değerlendirme de yapılmadı. Sadece Kurtuluş Savaşı'nda Afganistan Türkiye'ye destek verdi. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin bayrağını o dönem Atatürk göndere çekti gibi kamuoyunu ikna etmek için çok geçmişe giden ama bugüne ilişkin bir içinde açıklama barındırmayan değerlendirmeler yapıldı. Tek bir açıklaması var dış politika uzmanları tarafından bu olayın, bu isteğin, bu görev üstlenmenin. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Biden'la bir temas kurulması ve Biden'ın seçilmesinin ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde beklenen gerilimin azaltılması için Türkiye'nin Afganistan'da böyle bir rol üstlenmesi veya hatta biraz daha ileri giderek AK Parti'nin iktidarda kalmak için Türk askerini Afganistan'a gönderdiği biçiminde yorumlar da yapılıyor. Oradaki görevin riski de şuradan kaynaklanıyor. Taliban bütün yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi gerektiğini söylüyor. Şu anda Kabil hükümetinin Taliban karşısında çok varlık gösteremeyeceği belirtiliyor. Bunu Amerikalı yetkililer de söylüyorlar. Yakın zamanda Taliban'ın başkent Kabil dahil olmak üzere ülkenin genelinde hakim olma ihtimali üzerine değerlendirmeler yapılıyor. Ve Taliban diyor ki dış güçlerin tamamı ülkeden çekilmek zorunda. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bu konuda bir takım yumuşak açıklamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Sonra TRT Arabi Taliban sözcüsüyle konuştu. Türkiye ile bizim benzerliklerimiz var. Elbette burada olmasını isteriz. Ama bu şekilde değil gibi ifadeler kullandı. Ama yapılan bütün resmi açıklamalarda Türkiye'nin orada kalması halinde diğer dış güçlerden farklı bir muamele görmeyeceği de belirtiliyor. Şu anda Türkiye Taliban'la görüşmeler yaparak bu riski azaltmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama neticede Kabil'de havaalanında bu görevi üstleneceğini resmi olarak açıklamış durumda.
Yavuz Bey, bir de artan COVID-19 vakalarını sormak istiyorum. Delta varyantı artık Türkiye'de yaygın bir şekilde tespit ediliyor. Bu bir sürpriz olmadı herhalde, vakaların artması.
Vallahi dünyada neyse Türkiye'de de o. Aslında sürpriz olmadı ama dünyadan ayrıştığı noktalar var Türkiye'nin. Bütün dünyada bu kabusun geri dönmesiyle birlikte tedbirler arttırılıyor. Bir takım yeni tedbirler alınıyor. Aşıya ilişkin bir takım zorlayıcı tedbirler alınıyor. Ama Türkiye'de durum pek öyle de görünmüyor. Şu anda günlük vaka sayısı 10 binlere yaklaşmış durumda. Yani her gün iyileşenleri de düşündüğümüzde yaklaşık 5000-6000 civarında yeni koronalı katılıyor topluma. Hem de bu kadar aşılama yapılmışken oluyor bu. Sinovac aşısının delta varyantına etkisinin zayıfladığına ilişkin bir takım tespitler var. Şu anda aşılama hızı da düşmüş durumda. Aşı karşıtlığının ciddi boyutlarda olduğuna ilişkin bilgiler de var. Ama Türkiye tıpkı geçen yaz olduğu gibi bu yazda artan vaka sayılarını görmezden geliyor. Geçen yaz vaka sayılarını gizlemiş, hasta sayısı olarak tabloyu düzenlemişti Sağlık Bakanlığı. Sonrasında o vakaları tekrar açıklamak zorunda kalmıştı Eylül ayında. Şimdi de vaka sayıları açıklanıyor. 10 binlere yaklaşmış durumda. Bayram tatili bu işin içinde değil. Bütün dünyada bir delta kaygısı var. Ama Türkiye'nin turizm gelirlerine ihtiyacı var. Görüntü o. Ve bu nedenle çok fazla üstüne gidilmiyor. Hatta Cumhurbaşkanı son olarak delta varyantının bütün dünyayı etkilediğini ama Türkiye'yi çok fazla etkilemediğini, ek tedbirlere gerek kalmadan bu sürecin atlatılabileceğini söyledi. Ama halk sağlığı uzmanları pek aynı görüşte değiller. Sayının artabileceğini, salgının yeniden hortlayabileceğini, bütün Türkiye'yi etkileyebileceğini, hatta Eylül ayında bu turizm sezonu bittikten sonra Türkiye'nin çok sert tedbirler almak zorunda kalabileceğini belirtiyorlar. Bu tedbirlerin arasında okulların kapatılması da var. Eğer bir yıl daha okulların kapatılmasına müsaade ederse Türkiye, geleceği açısından büyük kayıp olacağına ilişkin uyarılar da söz konusu. Ama dediğim gibi son açıklaması Cumhurbaşkanı'nın dünyayı delta etkilerken Türkiye bundan çok fazla etkilenmemiş görünüyor. Ek tedbirlere gerek kalmadan biz bu meseleyi hallederiz yaklaşımı vardı, bunu ifade etti.
Yavuz Bey, bir hafta içinde katlanarak artıyor bütün dünyada vakalar bu delta varyantı yüzünden. Yani şimdi Eylül'e kadar beklerse Türkiye yine 50 binlere, 60 binlere, 100 binlere çıkma ihtimali var herhalde. Onları bekleyecek mi Türkiye sizce? Eylül'ü bekleyecek mi yeni tedbirler için?
Hep öyle oldu ama Türkiye'de. Yani özellikle yaz ayları, geçen yıl yaz aylarında görmezden gelindi, saklandı. Saklandığı ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanı'na yöneltilen eleştirileri Sağlık Bakanı ülkenin âli menfaatleri diye yanıt verdi. Bazı şeyleri yapmak zorunda kalırsınız ülkenin âli menfaatleri için dedi. Ama bu arada insanlar öldü. Vakalar arttı. Salgın yaygınlaştı. Türkiye gerçekten çok sıkıntılı zamanlar yaşadı. En kötüsü de çocuklar açısından 1,5 yıldır okula gitmedi çocuklar. Eğitimlerine ara verildi. Bunun bir yıl daha devam etmesinin toplumsal olarak çok ciddi sorun yaratacağına ilişkin uyarılar var. Bütün uzmanlar bu uyarıları yapıyorlar. Ama aynı şey tekrar ediliyor. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Türkiye'de önce okullar kapatıldı. En son AVM'ler kapatıldı. Açılma yapıldığı süreçte de önce AVM'ler açıldı. En son okullar açıldı. Şimdi bu aslında salgına bakışı göstermesi açısından önemli bir kriter. Benzer bir durum şimdi de geçerli. Yani tatillere izin veriliyor. Delta varyantının en etkili olduğu ülke Rusya'dan çok ciddi miktarda turist geliyor Türkiye'ye ve vaka sayıları artıyor. 100 binde haftalık vaka ortalamalarına baktığınızda kritik eşiğin birçok ilde aşıldığını görüyoruz yeniden. Ve dediğim gibi Eylül ayı bekleniyor herhalde. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımızda durum böyle. Uzmanların geçmişte yaptığı gibi bugün de yüksek sesle uyarıları olmasına rağmen hükümet pek bu işlere bakmıyor. Daha fazla aşılanma için teşvik etmeye çalışıyor. Ama orada da ciddi bir iletişim problemi var. Çünkü aşı karşıtları o kadar etkinler ki toplumda ve sosyal medyada. O aşı karşıtlarının geldiği noktada aşı sayılarında da azalma olduğunu ya da istenilen hızla aşılamanın gerçekleşemediğini görüyoruz. Şu anda Türkiye'de 16 yaşından büyük herkesin istediği anda aşılanma imkanı var. Aşılama kapasitesi de var. Ama ona rağmen aşılama sayılarında bir düşüşler söz konusu.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.